Ayrım 18. Yaşam ve Yazgı 1. Kitap Vasili Grossman Sayfa 191 27. Bölüm. Geminin geçici savaş başkentine gelişinden önce kaptan seferi Saratov'a kadar uzatmak ve Saratov hastanelerindeki yaralıları gemiye bindirmek için emir almıştı. Kameralarda kalan yolcular iniş hazırlıklarına başlamışlardı. Çantalarını, paketlerini dışarı çıkarıyorlar, güverteye diziyorlardı. Fabrikaların silüetleri, metal çatılı küçük evler, barakalar görünmeye başlamıştı ve sanki geminin kıç tarafında suyun gürültüsü değişmiş, geminin makinesi daha farklı, endişeli sesler çıkarmaya başlamıştı. Daha sonra ise Samara, arada bir camları parlayan, parça parça fabrika ve gemi dumanları içinde gri, kızıl, kara bir kütle halinde ortaya çıkmaya başlamıştı. Kuybişev'e giden yolcular geminin bordasında duruyorlardı. Kıyıya çıkanlar kalanlara veda etmediler. Onlardan yana başlarını eğerek selam vermediler. Yolculuk sırasında aralarında bir tanışıklık olmamıştı. Pahalı Sibirya kürkü giyen yaşlı kadın ve iki torununu Zis 101 marka bir otomobil bekliyordu. General paltolu sarı yüzlü bir adam yaşlı kadına bir selam çaktı, çocukların ellerini sıktı. Birkaç dakika geçti ve yolcular çocuklarıyla, çantalarıyla, paketleriyle birlikte ortadan kayboldular. Sanki hiç var olmamışlardı. Gemide sadece kaputlar, içi pamuk astarlı kalın asker ceketleri kaldı. Lyudmila Nikolayevna şimdi aynı yazgının, aynı emeğin ve aynı acının birleştirdiği insanların arasında daha kolay ve daha iyi soluk alacağını düşünüyordu. Fakat yanılıyordu. 28. Bölüm. Saratov kaba ve sert karşıladı Lyudmila Nikolayevna'yı. Daha rıhtımdayken kaputlu sarhoş bir adamla çarpıştı. Çarpıştıktan sonra adam onu itti ve ağır küfürler etti. Lyudmila Nikolayevna taş döşeli dik bir yolu tırmanmaya koyuldu. Soluk soluğa durdu, etrafına bakındı. Gemi aşağıda rıhtımdaki gri depoların arasında beyaz beyaz görünüyordu. Ve sanki onu anlamış gibi alçak sesle kesik kesik ''Haydi yürü, yürü'' diye düdük çaldı. O da yürüdü. Tramvaya binerken genç kadınlar sessiz bir gayretle yaşlıların ve zayıfların önüne geçiyorlardı. Görünüşe bakılırsa hastaneden yeni çıkmış, başında Kızıl Ordu şapkası olan kör bir adam henüz körlüğüyle tek başına baş edemeyerek telaşlı bir şekilde ayak değiştiriyor, sopasını yere önüne vuruyordu. Çocukça bir hırsla orta yaşlı bir kadının koluna yapıştı. Kadın kolunu hızla geri çekti. Topukları çivili çizmeleriyle taşları çınlatarak yürüdü. Ve kör adam kadının koluna tutunmaya devam ederek acele acele ''Tramvaya binmeme yardım edin, hastaneden yeni çıktım.'' dedi. Kadın bir küfür savurdu, kör adamı itti. Adam dengesini kaybedip yere oturdu. Lyudmila kadının yüzüne baktı. İnsancı olmayan bu ifade nereden geliyordu? Bu ifadeyi doğuran şey kadının çocukluğunda yaşadığı 1921 yılındaki açlık mıydı? 1930 yılındaki veba salgını mıydı? Ağzına kadar yoksulluk dolu yaşam mı? Kör adam bir an öylece kaldı, sonra ayağa kalktı, kuş gibi bir sesle bağırmaya başladı. Şapkası bir yana kaymış, sopasını anlamsız şekilde sallarken kör gözleriyle dayanılmaz bir keskinlikle kendisini görmüştü galiba. Kör adam sopasıyla havayı dövüyordu. Gözleri gören acımasız dünyaya karşı duyduğu nefret bu dairesel vuruşlarda kendisini gösteriyordu. İnsanlar itişerek tramvaya bindiler. Kör ise ağlayarak, bağırarak dikiliyordu. Lyudmila'nın umutla ve sevgiyle bir emek, yoksulluk, iyilik ve acı ailesinde bir araya getirdiği insanlar ise sanki insanca davranmamak için sözleşmişlerdi. Sanki elbisesi yağ lekeleri içinde, elleri çalışmaktan kapkara olmuş insanların yüreklerindeki iyiliğin peşinen ve kesin olarak saptanabileceği görüşünü çürütmek için ağız birliği etmişlerdi. Lyudmila Nikolayevna'ya can yakıcı, karanlık bir şey dokundu ve tek bir dokunuşuyla içini binlerce verstlik yoksul Rus topraklarının soğuğuyla ve karanlığıyla, yaşam tundrasında çaresizlik duygusuyla doldurdu. Lyudmila kondüktöre nerede inmesi gerektiğini sordu. Kondüktör sakin sakin, ''Söyledim ya, sağır mısın?'' dedi. Tramvayın koridorunda dikilen yolcular inip inmeyecekleri sorusuna taş kesilmiş gibi yanıt vermiyorlar, yerlerinden kımıldamak istemiyorlardı. Lyudmila bir zamanlar Saratov Kız Lisesi'nin alfabe denilen hazırlık sınıfında okumuştu. Kış sabahları masada ayaklarını sallayarak oturur ve çay içerdi. Taparcasına sevdiği babası ise onun için sıcacık bir ekmek dilimine yağ sürerdi. Lamba semaverin geniş yanağında yansırdı ve babasının sıcak elinden, sıcak ekmekten, sıcak semaverden ayrılmak istemezdi. Sanki o dönemde bu kentte Kasım rüzgarı, açlık, intiharlar, hastanelerde ölen çocuklar yoktu da sadece sıcak, sıcak, sıcak vardı. Difteriden ölen ablası Sonya buradaki mezarlıkta gömülüydü. Aleksandra Vladimirovna, Sofya Lvovna, Perevskaya'nın onuruna Sonya adını vermişti ona. Galiba dedesi de bu mezarlıkta gömülüydü. Üç katlı okul binasına yaklaşıyordu. Burası Tolya'nın yattığı hastaneydi. Kapıda nöbetçi yoktu. Bunun iyiye işaret olduğunu düşündü. Soğuktan donmuş insanların bile sıcaklığına sevinmedikleri, tekrar ayaza çıkmak istedikleri ağır ve yapışkan hastane havasını hissetti. Erkekler için ve kadınlar için tabelalarının durduğu tuvaletlerin yanından geçti. Koridorda yürüdü, burnuna mutfak kokusu geldi, ilerledi. Buğulu camdan iç avluda üst üste yığılmış dikdörtgen tabutlara baktı ve tekrar tıpkı evinin antresinde elinde açılmamış bir mektupla düşündüğü şeyi düşündü. Tanrım ya öldüyse? Ama büyük adımlarla ilerledi. Gri halı kaplı bir yola girdi. Tanıdık gelen salon bitkilerinin, kuşkonmaz filodendron saksılarının yanından geçerek dördüncü sınıf tabelasının yanına elle kayıt dairesi yazılmış kapıya geldi. Lyudmila kapının kolunu tuttu ve bulutların arasından çıkan güneş ışığı pencerelere vurdu. Çevredeki her şey parlamaya başladı. Birkaç dakika sonra ise geveze katip güneşte parlayan uzun bir kutunun içindeki kartları karıştırarak ona şöyle diyordu. Ya demek Shapovnikov ve Anatoli ve evet neyse ki bizim komutanla üstünü çıkarmadan paltosu sırtındayken karşılaşmadınız. O size bir tatsızlık çıkarabilirdi. Evet evet demek Shapovnikov. Evet evet ta kendisi. Teğmen doğru. Lyudmila uzun kontrplak kutunun içindeki kartlardan birini çekip çıkaran parmaklara bakıyordu. Sanki Tanrı'nın önündeydi. Yaşam ya da ölüm sözünü söylemek Tanrı'nın iradesindeydi. Ve işte o bir an duraksamış, oğlunun yaşıyor mu yoksa ölü mü olduğuna henüz karar verememişti. 29. Bölüm. Lyudmila Nikolayevna Saratova Tolya'nın 3. ameliyatından bir hafta sonra gelmişti. Ameliyatı 2. dereceden askeri hekim Mayzel yapmıştı. Karmaşık ve uzun bir ameliyattı. Tolya 5 saatten fazla genel anestezi altında kalmıştı. 2 kez damardan heksonal vermeleri gerekmişti. Saratov'da askeri hastanelerden ve üniversitelerin cerrahi kliniklerinden hiçbiri buna benzer bir ameliyat yapmamıştı. Bu ameliyat sadece tıbbi yayınlardan biliniyordu. Amerikalılar 1941 yılından önce bir askeri tıp dergisinde ameliyatın ayrıntılı anlatımına yer vermişlerdi. Doktor Mayzel ameliyatın zorluğunu göz önüne alarak röntgen incelemesinden sonra Teğmen'le uzun ve açık yürekli bir konuşma yapmıştı. Teğmen'e bu korkunç yaralanmadan sonra organizmasında meydana gelen patolojik süreçlerin niteliğini açıklamıştı. Cerrah aynı zamanda ameliyatın taşıdığı riski de açıkça anlatmıştı. Kendisiyle birlikte konsültasyona katılan hekimlerin onunla aynı fikirde olmadıklarını, yaşlı klinisyen Profesör Rodionov'un bu ameliyata karşı çıktığını söylemişti. Teğmen Shapovnikov, Doktor Mayzel'e 200 soru sormuş ve daha röntgen odasındayken kısa bir süre düşündükten sonra ameliyat olmayı kabul etmişti. Ameliyat hazırlıkları 5 gün sürmüştü. Ameliyat sabah saat 11'de başlamış ve ancak 4'te bitmişti. Hastanenin başhekimi Dimitruk da ameliyatta bulunmuştu. İzleyen hekimlerin yorumlarına göre ameliyat başarılı geçmişti. Mayzel beklenmedik literatürde öngörülmeyen zorlukları ameliyat masasının başında doğru çözümlemişti. Ameliyat sırasında hastanın durumu memnuniyet vericiydi, nabzı iyiydi, düşüş yoktu. Orta yaşlı ve şişman bir adam olan Doktor Mayzel saat 2 civarında kendini kötü hissetmiş ve birkaç dakika işi bırakmak zorunda kalmıştı. İç hastalıkları uzmanı Doktor Klestova ona validol yapmış ve ondan sonra Mayzel ameliyatın sonuna kadar hiç ara vermemişti. Ancak ameliyatın bitiminden sonra Teğmen Şaposhnikov yoğun bakıma alındığı sırada Doktor Meisel ağır bir kalp spazmı geçirmişti. Ancak tekrar tekrar yapılan kafuru enjeksiyonları ve sıvı nitrogliserin verilmesi gece olmadan damarlardaki spazmı ortadan kaldırmıştı. Kriz herhalde sinirlerin gerilmesinden, hasta bir kalbe aşırı yüklenmekten olmuştu. Şaposhnikov'un yanında nöbet tutan hemşire Terent Yeva verilen talimat uyarınca Teğmen'in durumunu izliyordu. Doktor Klestova yoğun bakıma uğramış, baygın yatan Teğmen'in nabzını kontrol etmişti. Şaposhnikov'un durumu memnuniyet vericiydi. Doktor Klestova hemşire Terent Yeva'ya, "Meisel, Teğmen'e yaşama izini verdi ama neredeyse kendisi ölüyordu," demişti. Hemşire Terent Yeva da şu yanıtı vermişti: "Ah, yeter ki Teğmen Tolya kurtulsun." Şaposhnikov neredeyse hiç duyulmayan bir sesle soluk alıyordu. Yüzü hareketsizdi. İncecik kolları ve boynu, çocuk kolları ve boynu gibiydi. Solgun derisinde zor fark edilen bir gölge halinde arazide çalışmaktan ve bozkır geçişlerinden kalma güneş yanığı vardı. Şaposhnikov'un içinde bulunduğu durum baygınlıkla uyku arasında bir durumdu. Henüz kurtulamadığı narkoz etkisi ve ruhsal, fiziksel gücünün azalması yüzünden ağır bir sersemlik durumu. Hasta tek tek sözcükleri, bazen de tam tümceleri belli belirsiz bir şekilde söylüyordu. Terent Yeva'ya hızlı hızlı konuşarak, "Beni böyle görmediğin iyi oldu," demiş gibi gelmişti. Bunu söyledikten sonra sessizce yatmış, dudaklarının uçları aşağı sarkmış, baygın durumdayken ağlıyor gibi görünmüştü. Akşam saat 8 civarında hasta gözlerini açmış ve anlaşılır bir şekilde, hemşire Terent Yeva buna sevinmiş ve şaşırmıştı, içecek bir şey istemişti. Hemşire Terent Yeva hastaya bir şey içemeyeceğini söylemiş ve ameliyatın mükemmel geçtiğine, iyileşeceğini söylemişti. Kendisini nasıl hissettiğini sormuştu. O da böğrünün ağrıdığı, sırtında da hafif ağrılar olduğu yanıtını vermişti. Hemşire bir kez daha nabzına bakmış ve ıslak bir havluyu dudaklarında ve alnında gezdirmişti. Bu sırada koğuşa hasta bakıcı Medvedev girmiş ve cerrahi bölüm başkanı askeri hekim Platonov'un hemşire Terent Yeva'yı telefona çağırdığını haber vermişti. Hemşire Terent Yeva kattaki nöbet odasına gitmiş, almacı elini alıp askeri hekim Platonov'a hastanın kendine geldiğini, durumunun ağır ameliyat geçirmiş biri için normal olduğunu söylemişti. Hemşire Terent Yeva yerine başkasının verilmesini istemişti. Kocasının ona verdiği maaş il muhabirinin adresinde ortaya çıkan bir karışıklık nedeniyle kent askeri komiserliğine gitmesi gerekiyordu. Askeri hekim Platonov onu göndermeye söz vermiş ama kendisi gelip hastayı muayene edene dek Şaposhnikov'un başında durmasını emretmişti. Hemşire Terent Yeva koğuşa geri dönmüştü. Hasta hemşirenin bıraktığı durumda yatıyordu. Ama yüzünde acı çektiğini gösteren o kadar sert bir ifade yoktu. Dudaklarının uçları yukarı kalkmıştı. Yüzü de sakin, gülümser gibi görünüyordu. Sürekli acı ifadesi Şaposhnikov'un yüzünü galiba daha yaşlı gösteriyordu. Şimdi gülümseyen bu yüz hemşire Terent Yeva'yı etkilemişti. Zayıf yanaklar, hafifçe ileri çıkmış dolgun soluk dudaklar, tek bir kırışığı olmayan yüksek alın sanki yetişkin bir insana değil, hatta bir yeni yetmeye de değil, bir çocuğa aitti. Hemşire Terent Yeva hastaya kendini nasıl hissettiğini sordu ama hasta yanıt vermedi. Galiba uyumuştu. Hemşire Terent Yeva yüz ifadesinden biraz kuşkulanmıştı. Teğmen Şaposhnikov'un elini tuttu, nabzı duyulmuyordu. El bir ölününkinden biraz daha sıcaktı. Bir gün önce yakılmış ve uzun zaman önce sönmüş bir sobanın sabahki sıcaklığı kadar zor hissedilen bir sıcaklıktaydı. Hemşire Terent Yeva bütün hayatını kentte geçirmiş biri olsa da yere diz çöküp hayatta olanları endişelendirmemek için sessizce "Canımız çiçeğimiz, bizi bırakıp da nerelere gittin?" diye köylüler gibi ağıt yakmaya başlamıştı. 30. Bölüm. Teğmen Şaposhnikov'un annesinin geldiği haberi hastanede duyulmuştu. Ölen Teğmen'in annesini hastane komiseri, aynı zamanda batarya komiseri Şimanski kabul edecekti. Yakışıklı bir adam olan ve telaffuzuyla Polonya kökenli olduğunu kanıtlayan Şimanski, Lyudmila Nikolayevna'yı beklerken kaşlarını çatmıştı. Kadının kesinlikle gözyaşlarına boğulacağını, belki de baygınlık geçireceğini düşünüyordu. Bu yakınlarda bıraktığı bıyıklarını diliyle yalıyordu. Ölen Teğmen'e acıyordu. Teğmen'in annesine acıyordu. Bu yüzden Teğmen'e de annesine de kızıyordu. Ölen her Teğmen'in annesini böyle kabul edecek olursa insanda sinir mi kalırdı? Şimanski'yi konuşmaya başlamadan önce Lyudmila Nikolayevna'yı oturtup su dolu sürahiyi ona doğru itti. Lyudmila Nikolayevna, teşekkür ederim, içmek istemiyorum dedi. Lyudmila Nikolayevna, komiserin ameliyattan önce yapılan konsültasyon, tabur komiseri bir kişinin ameliyata karşı çıktığından söz etmeyi gerekli görmemişti. Ameliyatın zorlukları ve ameliyatın iyi geçtiği konusunda anlattıklarını dinledi. Cerrahlar Teğmen Şaposhnikov'unkine benzer ağır yaralar alındığı zaman bu ameliyatın yapılması gerektiği görüşündeydiler. Şaposhnikov'un ölümüne kalbin paralize olmasının yol açtığını ve anatomik patolog 3. dereceden askeri hekim Baldırev'in raporundan da görüleceği gibi bu ani ölümün önceden bilinmesinin ve engellenmesinin hekimlerin gücü dışında olduğunu söyledi. Tabur komiseri daha sonra hastaneden yüzlerce hasta geçtiğinden ama personelin bilinçli, kültürlü ve utangaç bir hasta olan ve bir şey istemekten, personele zahmet vermekten her zaman çekinen, Teğmen Şaposhnikov kadar sevdiği az sayıda hasta bulunduğundan söz etti. Şişmanski, vatan için fedakarca ve şerefle canını veren bir oğul yetiştiren annenin gurur duyması gerektiğini söyledi. Şimanski daha sonra Lyudmila Nikolayevna'nın hastane komutanından herhangi bir isteği olup olmadığını sordu. Lyudmila Nikolayevna komiserin zamanını alacağı için özür diledi ve çantasından bir kağıt çıkarıp isteklerini okumaya başladı. Oğlunun gömüldüğü yerin gösterilmesini istedi. Tabur komiseri bir şey söylemeden olur anlamında başını salladı ve not aldı. Lyudmila Nikolayevna Doktor Mayzel'le konuşmak istiyordu. Tabur komiseri geldiğini öğrenince Doktor Mayzel'in de onunla görüşmek istediğini söyledi. Lyudmila Nikolayevna hemşire Terentyeva'yla da görüşmek istedi. Komiser yine başını salladı ve not aldı. Lyudmila Nikolayevna oğlunun eşyalarını hatıra olarak almasına izin verilmesini istedi. Komiser yine not aldı. Sonra oğlu için getirdiği armağanların yaralılara verilmesini istedi ve masanın üstüne iki kutu balık konservesiyle bir paket şekerleme koydu. Lyudmila Nikolayevna'nın gözleri komiserin gözleriyle karşılaştı ve komiser Lyudmila Nikolayevna'nın iri mavi gözlerinin parıltısı yüzünden elinde olmadan gözlerini kıstı. Şimanski Lyudmila'dan ertesi gün sabah 9:30'da gelmesini istedi. Bütün istekleri yerine getirilecekti. Tabur komiseri kapanan kapıya baktı. Şaposhnikova'nın yaralılara bıraktığı armağanlara baktı. Bileğini tutup nabzını aradı, nabzını bulamadı. Elini salladı ve konuşmanın başında Lyudmila Nikolayevna'ya teklif ettiği suyu içmeye koyuldu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 201.